Yüreğim seni çok sevdi. Canan Tan. 6. kaset, 2. yüz, sayfa 283. Bugünün de diğerleri gibi geçeceğini düşünmekle yanılmışım. Öğlene doğru çalan cep telefonum, tek düzeleşen tatil yaşamımda şimşekler çaktırmaya yetiyor. Telefonun ön yüzündeki camda Murat'ın adı var. Ferda'dan duymuş olmalı. Araması doğal. Hoş geldin diyecek, hatır soracak. Arkadaşça bir sohbet, yanı sıra gelişime haber vermedim diye küçük bir sitem belki. Başlangıç beklediğim gibi, ancak devamı tam bir sürpriz benim için. Ne zaman görebilirim seni diye soruyor Murat. Bodrum'dayım ben, tatil için geldim. Dönüşte İstanbul'da kalmayı da düşünmüyorum. Bu sefer böyle... Biliyorum bunları Aslı diyor sabırsızlıkla. Şu anda ben de Bodrum'dayım. Sabah uçağıyla Dalaman'a, oradan da Bodrum'a geldim. Şimdi söyle bakalım, nerede ve ne zaman görüşeceğiz seninle? İlk şaşkınlığın ardından, Akyarlar'dayız biz diyorum. Bodrum'a biraz uzak. Arabam var diye kesiyor sözümü. Havaalanında kiraladım. Nereye istiyorsan gelebilirim. Kaçacak yerim kalmadı. Bunca yolu sırf beni görmek için göze almışken geri çeviremem onu. Tam ortada Turgut Reis'te buluşalım diyorum. Sahilde bir çay bahçesi var. Yeri tarif edip telefonumu kapatıyorum. 10 dakika içinde hazırım. Annemin soru dolu meraklı bakışlarını doyurmadan çıkmak olmaz. Turgut Reis'e gidiyorum ben diyorum umursamaz bir tavırla, alışverişe gider gibi. Murat gelmiş de bir saate kadar dönerim ben. Benden önce gelmiş, oturmuş, dalgın gözlerle denizi seyrediyor. Beni görünce fırlıyor yerinden, kucaklaşıyoruz. Uzun zamandır birbirini görmeyen sıradan iki arkadaşın buluşmasında bile yaşanabilecek bu kucaklaşma sahnesine farklı anlamlar yüklemek gereksiz. Kendimi geri çekip uzak durmaya çalışmam yakışık almazdı. Bu düşüncelerle elimden geldiğince doğal davranmaya çalışıyorum. Ama Murat'ın iki çelik kıskaç gibi bedenimi saran kollarını gevşetmesi biraz zaman alıyor. Masaya geçip karşılıklı oturduğumuzda bu kez de gözleriyle kucaklıyor beni. Henüz dün ayrılmışız gibi aradaki arkadaşça yaşanan zaman dilimini yatırcasına tutkulu bakışları. Gelmesem görüşemeyecektik demek diyor sitemle. Hiç mi özlemedin beni? Özlemlere alıştım ben, hem de en koyusuna. Dayanmayı öğrendim. Ben öğrenemedim aslım. Denedim ama olmadı, başaramadım. Yeterince gayret göstermemişsindir. Belki. Seni beklemenin sızılı çekiminden kurtaramıyorum kendimi. Aramızdaki anlaşmayı yenileyelim. Özgür bırak beni. Umarak, özleyerek, sabırsızlanarak gelişini beklemek. Bu erişilmez tadı çok görme bana. Yaşamımdaki tek güzellik bu, inan. Haklısın, güzeldir beklemek. Ama sonunda kavuşulacak bir şey varsa. Silkin artık bu aymazlığından Murat. Bizim için gelecek yok. Görmüyor musun bu gerçeği? Kendi gerçeğini kendi yaratmalı insan. Neden direnmeyi denemiyoruz? El ele, güçlerimizi birleştirerek. Daha işin başında teslim bayrağını çekmek, esareti kabul etmekle eşdeğer değil mi? Başkalarının yönlendirmesiyle çizilen yolda yürümek zorunda değiliz. Bu uğurda nelere katlandığımı, neler yaşadığımı bir bilsen, bu senin seçimin, aynı şeyleri karşındakinden de bekleyemezsin. Kimsenin karşısında boyun eğemem ben. Ben de boyun eğmedim. Babama bile karşı çıktım, kafa tuttum. Senin Amerika'ya dönüşünün ardından köşeye sıkıştırdılar beni. Tutturmuşlar, Beyza'yla evleneceksin diye. İlk kez sesimi yükselttim babama. İstemiyorum diye haykırdım. Karışmayın bana diye isyan ettim. Kapıyı vurup çıktım. Bir hafta otelde kaldım. Ne işe uğradım, ne eve, ne de telefonlarına yanıt verdim. Babam geldi sonunda, saatlerce dil döktü. Evlenme konusunu zamana bırakalım dedi. Üstüme gelmeyeceğine dair sözler verdi. Buruk bir gülümseyişle bakıyorum yüzüne. Sonuç? Sen bunu kazanılmış bir zafer olarak mı görüyorsun? Aynı noktaya gelmişsiniz işte. Öyle deme. Senden ve aşkımdan asla vazgeçemeyeceğimi bir kez daha anlamış oldular. Aşk. Doğru, duyguların en vazgeçilmezidir. ama aynı zamanda en çok acı vereni ve en gururlu olanı. Aşkımdan ölsem bile gururumdan asla ödün veremem ben Murat. Özveride bulunmak yerine ayrılmayı göze alabiliyorsun demek. Bu da bir özveri değil mi? Severken ayrılabilmek cesaret ister ve biz bu cesareti göstermek zorundayız. Seni beklemek bile yeterince güzel. İzin ver, dönüşünü bekleyeyim. Master'ın önümüzdeki Mayıs ayında bitmiyor mu? Evet, Mayıs'ta mezun oluyorum ama hemen dönmeyebilirim. Yapma bunu Aslım. Bitsin artık bu hasret. Bitsin ki atacağımız adımlara yön verebilelim. Tamam. Varsayalım ki mezuniyetin ardından Türkiye'ye döndüm. Neler olacağını anlatayım sana. Aslı'yla evlenmek istiyorum diyeceksin ailene. Seni işte karşılayıp kabul edeceklerini düşünmüyorsun herhalde. Şiddetle karşı çıkacaklar sana. Daha önce de söyledikleri gibi ya o ya biz diyecekler. Evlatlıktan reddetmeye kadar götürecekler işi. Sanırım beni seçeceksin sen. Ailenden, işinden, Bursa'dan kopmayı göze alıp bana koşacaksın. Geride bıraktıklarını tek kalemde silip evlenmeyi isteyeceksin benimle. Çürük temeller üzerine kurulacak böyle bir evliliğe razı olamam Murat. Zaferi kazanmış gibi görünsek de hem sen hem ben hem de aşkımız yaralı çıkarız bu savaştan. Sana neden bu kadar direndiğimi anladın mı şimdi? Dirseklerini masaya dayayıp başını ellerinin arasına alıyor. Gözleri yumulu, suskun, söylediklerimi kafasında değerlendiriyor bir süre. Haklısın diyor başını kaldırdığında. İmkansız aşk bizimki. Onun için de böylesine güçlü ya. Söylediklerine aynen katılıyorum ama kabullenemiyorum. Onu da kendi bakış açımın içine çekmenin sızılı mutluluğuyla zamanla kabullenmeyi de öğrenirsin diyorum. Bazı şeyler hiç ama hiç öğrenilemez. Hele benim gibi yeteneksiz bir aşık için. Bizi bekleyen bir geleceğin olmadığını görebildin ama. Direnmekten yorgun düşmüş başını umarsızca iki yana sallıyor. Baştan beri biliyordum ama vazgeçemedim. Çünkü yüreğim seni çok sevdi Aslım. Hükmedemiyorum kendime. Beynimin içi boşalıveriyor bu sözlerle. Gözlerimi denizle gökyüzünün birleştiği buğulu çizgiye dikip uzaklaşıveriyorum oradan. Yalnızca ben ve yanıma aldığım Murat'ın sevgisi. Soyut bir alemde bütünleşiyoruz birbirimizle. Uzaklardan topladığım gözlerimi yüzüne indirdiğimde üzerine bir şeyler karaladığı kağıt peçeteyi uzatıyor bana. Yüreğimin seni çok sevdiğini söylemiştim ya, devamını da bil istedim. Yüreğim seni çok sevdi. O yürek talan, o yürek yangın yeri. O yürek seni istiyor. Bir tek seni. Yerimden fırlayıp kollarına atılmamak için zor tutuyorum kendimi. Benim yüreğim de seni çok sevdi Murat. Benim de. Ama geldiğimiz bu noktada bunları söylemesem de olur. İçimden geçenlerle taban tabana zıt bir umursamazlıkla boş ver bunları diyorum. Şiirle hiçbir yere ulaşılamayacağını gördün. Büyü artık. Olgunlaş biraz. Hangi yaşta olursam olayım, kastettiğin olgunluğa ulaşamayacağım ben. Şunu bilmeni isterim ki, büyüklüğü karşısında ezildiğim sevgim, bendeki saltanatını sonsuza dek sürdürecek. Yüreğimin tüm hücrelerine sinmiş çünkü. Silmem, atmam, unutmam mümkün değil. Yüreğimi de beraberinde söküp atamayacağıma göre, son nefesime kadar benimle olacaksın Aslım. Kirpiklerimin dibinde göllenen yaşlar, özgürlüklerine kavuşmanın sabırsızlığında. Derin bir soluk alıp gülümsemeye çalışıyorum. Kalkalım mı artık? Yanıt vermek yerine uzanıp boynundaki kolyeyi avucunun içine alıyor. Aşkımız ve sonsuzluk diyor buruk bir gülüşle. Çıkarmamışsın hala. Çıkarmayı düşünmedim hiç. Ayrılmaz bir parçam haline geldi. Aşkın gibi, sevgin gibi, senin gibi Murat. Keşke bunları sana söyleyebilsem. Demiştim. O beni bırakıncaya kadar boynumda kalacak. Kalan zamanı uzatmak ister gibi ikimiz de kopma anını geciktirme çabasında şimdiden devleşmiş özlemlerimizle son kez kucaklaşıyoruz. Hoşça kal Murat. Bundan sonrasında ne kadar hoş kalabileceksem her şey gönlünce olsun Aslım. Geldiğimiz gibi arabalarımıza binip Bu kez dönüş yoluna geçiyoruz. Zıt yönlerde hızla birbirinden uzaklaşan iki araba. Boşluğa dökülen inci tanesi gözyaşları. Gariptir, aramızdaki mesafe arttıkça uzaklaşacağıma daha da yaklaşıyorum sanki Murat'a. Ya sen Murat, sen de geride bıraktığın her kilometrede biraz daha yaklaşıyor musun bana? Yollarımız ayrılsa da yüreklerimizin kucaklaşması gibi. Bazı şeyler geride kalmalı mı? Ya da neler geride kalmalı? İşte bütün mesele bu. Zaman geçtikçe daha iyi anlıyorum. Arkamızı dönmekle bitiverecek sıradan bir ilişki değildi bizimkisi. Öylesine derin izler bırakmış ki Murat'ın söylediği gibi silmek için yüreklerimizi de beraberinde söküp atmamız gerekiyor. Özlüyorum onu. Telefon konuşmaları, mesajlar, şiirler geride kaldı hepsi. Birbirimizden tümüyle yoksunuz artık. Katlanması güç ama alışmak zorundayız. Yaklaşık 2 yıl öncesinde hiçbir şey bilmeden 8 dolarlık yola 25 dolar taksi parası vererek geldiğim okula, evine dönen birinin rahatlığını duyarak giriyorum bu kez. Kampüs bomboş. Gelecek hafta bu dönemin süveyanlık eğitimi başlayacak. Daha önceki deneyimlerime dayanarak eğlenceli geçeceğinden emin olsam da heyecanlıyım. Girişte giderken öğrencilerime bıraktığım duvarın bir ucundan diğerine uzanan veda notu hala duruyor. Döndüm işte. Ama Murat'a hoşça kal deyişimin dönüşü yok. Bunu düşünmek dayanılmaz bir acı salıyor yüreğime. Bavullarımı bile açmadan doğruca yatağa uzanıyorum. Başım yastığa gömülü, geride bıraktıklarıma bir kez daha hoşça kal diyorum. Eğitim programımız hızlı başladı. Dün ilk günümüzdü. Tanışma, yapılacak etkinliklerin saptanması ve cumartesi gecesi düzenlenecek konserin ayrıntılarıyla geçti. Bugünse felaket tatbikatı yapacağız. Okulda çıkacak bir yangın durumunda ne gibi olaylar yaşanabileceği ve hangi önlemlerin alınması gerektiği belirlenecek. Hepimize ayrı ayrı roller verildi. 78 sürveyan için 78 ayrı rol. Sabahın erken saatlerinde başlayan programımız gereği halojen lambası yüzünden çıkan bir yangının ortasındayız. Yangına neden olan öğrenciden arkadaşlarını kaybedenlere, bilgisayarını ya da değerli eşyalarını alevlerin arasından çıkarmak isteyenlerden, sarhoş olduğu için hiçbir şey hatırlamayanlara kadar her türden rol var. Mağdur, sinirli, kızgın, saldırgan öğrenci kimlikleriyle okulun farklı bölümlerine gidip yetkililere bağırıp çağıracak ya da yardım isteyeceğiz. Elimdeki kağıttan bana uygun görülen rolü okuyorum. Olay sırasında parti verilen bir apartmandasınız. Oda arkadaşlarınızdan biri kayıp, içkiyi fazlaca kaçırmış. Diğerleri de içkili olduklarından kayıp arkadaşınızın sağ salim kurtulup kurtulmadığını bilmiyorlar. Onu bulmak için binaya girmek istiyorsunuz, bir görevli sizi durduruyor. İsyan halindesiniz. Kimse size yardım etmiyor, öfkelisiniz. Gerçek bir yangının ortasına düşmüş gibi oradan oraya koşturuyoruz. Etkinliğin amacı bu kargaşa içinde durumu en iyi şekilde idare etmeyi başarmak. Bize kriz için oluşturulan okul heyetinin yaptıkları toplantılarda konuştuklarını ve alınan kararları seyrettiriyorlar. Günün sonunda okul yetkilileri bu derece geniş kapsamlı bir felakete hazırlıklı olmadıklarını ve çok şey öğrendiklerini itiraf ediyorlar. Hoşuma gidiyor söylenenler, bir o kadar da şaşırıyorum. Yöneticilerin bu tür itiraflarına pek alışık değiliz ya. Pazar günü Davis'lere Grace'in doğum günü partisine davetliyim. Artık çocuk bakmak için değil, beraber olmak, önemli günleri paylaşmak için çağırıyorlar beni. Aramızdaki dostluk bağlarının gitgide güçlendiğinin göstergesi bu. Çocukları Davis'lerin kediyle yaşıt olan Hertford'un tüm zenginleri burada. Böyle sosyetik bir topluluğun içine ilk girişim. Kadınlar birbirinden şık, güzel ve bakımlı. Tokalı ayakkabıları ve tokalı kemerleriyle kendilerince farklı bir tarz oluşturan erkekler için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Hepsinin saçları jöleli ve tenleri yanık. Bu görünümü yansıtabilmek için Davis'lerin banyosunda da gördüğüm bronzlaştırıcı losyondan kullanıyorlar. Annelerin giysileri, takıları, çocukların ayakkabılarından çoraplarına kadar her şeyleri marka. Davis'ler de en az diğerleri kadar zengin ama bunu sergilemekten hoşlanmıyorlar. Orta yere yakın, etrafındaki minik sandalyelerle upuzun bir çocuk masası hazırlanmış. Çocukların önüne birer yemek kutusu konulmuş. Balık şeklinde kesilmiş, üzerine fıstık ezmesi sürülmüş ekmekler, kekler, kurabiyeler. Masa örtüsünden peçetelere kadar her yer balık desenli. Karşıdaki akvaryumu andıran büyük ekranda da balıklar dans ediyor. Bu düzenlemenin nedeni Grace'in en çok sevdiği hayvanın balık oluşu. Büyükler için hazırlanan masa daha da zengin. Binbir çeşit yiyecek, alkollü, alkolsüz içecekler. Günün sonunda ayrılan herkese özel kutular içinde birer canlı balık, bakım talimatı ve yem armağan ediliyor. Çocuklara da rengarenk balık çıkartmaları, boyama kitapçıkları, renkli kalemler ve balık şeklinde şekerlemeler. Dönüş yolunda çocukları ne kadar çok sevdiğimi düşünüyorum. Hep öğrenci kalmaya gönüllü Aslı, bir gün gelip de dom yapabileceğini aklından bile geçirmiyor. Çocuk özlemini onlara yakın olarak, hatta bakıcılık yaparak gidermeye çalışıyor. İyi de nereye kadar? İçimden geçenlere gülüyorum. Çocuk doğurmak için öncelikle evlenmek gerek. Evlilik kavramı ise öylesine uzak ki bana. Gördüğüm bir filmdeki replikler düşüyor aklıma. Neden evli değilsin? Önceleri evlenmek için çok gençtim. Sonra da hiç vaktim olmadı. Geçen yıl 10 dakikalık bir fırsat geçti elime. Onda da saati kurmayı unutmuş, uyuyakalmışım. Kurmak bir yana, evlilik saatini kırıp tuzla buz ettiğime göre galiba hep uykuda kalacağım ben. Bu yılki asistanlığım öncekilerden daha zevkli geçiyor. Hem işe alıştığımdan hem de Linda'nın yanında çalıştığım için. Linda yeni patronum. Dünya tatlısı, eşine ender rastlanır, harika bir insan. Her sabah sohbet ederek başlıyoruz güne. Geçen hafta baş başa yemek yedik. Kendini anlattı bana. 2 ay önce boşandığı eski kocasından söz etti. Hayatın ne getireceğini önceden bilemezsin dedi. Onun için de her şeye hazırlıklı olmalısın. Bu sabah da özel bir günlük tutmamı önerdi bana. Her günün sonunda o gün çok zorlu geçmiş olsa bile mutluluk duyduğum 5 şeyi yaz. Her ay bunları gözden geçir. O kısacık notlar kendini güçlü hissetmeni sağlayacak. Sahip olduklarına ulaşamayan insanlara karşı anlayışın ve hoşgörün artacak. Bunu yap, pişman olmazsın. Başladım bile. İşte bugünün mutluluk damlaları. Sağlıklıyım, gencim, Amerika'da master yapma ayrıcalığına sahibim, başarılıyım, çalıştığım yeri, insanları ve arkadaşlarımı seviyorum. Ve içime saplanmış, canımı acıtan kılçıklar. Neden onları da yazmıyorum Linda? Evimden, yurdumdan uzaktayım. Sevdiklerimi çok ama çok özlüyorum. Kariyer olarak bir yerlere geleceğimden emin olsam da, duygusal yönden aynı mutluluğu yakalayabileceğimden şüpheliyim. Görmezden geldiğim yaralı, durmadan kanayan bir yüreğim var. Ve bu yüreğin içine sinmiş, ne yapsam atamadığım bir sevdalı. Anlaşmamızda bunlar yoktu değil mi? Yalnızca mutluluklarımı yazacaktım. Gün boyunca yalnız mutluluğu yudumlamışım gibi. Bu yıl kış zorlu geçiyor. Hartford buzlar ülkesine döndü. Okulumuz da dev bir buz pisti görünümünde. Yürümek, bir yerden bir yere gitmek büyük sorun. Cina düştü, kolu incinmiş, kırılmadığına şükrediyor. Tüm olumsuzluklara karşın güneş bulutların arasından sarılıp gülümsediğinde cennet gibi bir manzarayla kucaklaşıyoruz. Güneş ışığı vurunca ağaçların dalları üzerinde kümelenmiş buz tanecikleri billur kristallere dönüşüyor. Kartpostallarda bile göremeyeceğimiz güzellikte, gerçekliğinden şüphe duyulacak derecede harika bir tablo. Yerdeki her bir çim tanesi buzdan şeritler halinde üstlerine basınca çıtır çıtır kırılıyorlar. Bu hava kaçmaz diyor Burak, kayağa gidelim. Düz yolda yürüyemiyorum ben, değil ki kayak diyecek oluyorum. başta Öz'den yanımda hiç almayacaklarını, düşecek olursam seve seve bakacaklarını söyleyerek garanti veriyorlar. Çevremizde pek çok kayak merkezi var. En ünlüsü 200 kadar buz pistiyle Doğu yakasının en büyük kayak merkezi olan Killington. Ama biz daha yakınımızda olan Southington'ı tercih ediyoruz. Killington'ın yanında lafı bile olmaz ama idare eder diyor Kaan. Kiraladığımız kayak takımlarını kuşanıp pistin başına geçiyoruz ve buzlar üzerindeki kanatsız uçuşumuz başlıyor. Harika bir deneyim. Benim gibi acemi bir kayakçı için pistin uzunluğu, karın kalınlığı önemli değil. En sığ yamaçlarla bile dost olabiliyorum. Güneş tepemizdeki pırıltısını üzerimizden çekinceye dek önceleri düşüp kalkarak, sonlara doğru ise gerçek bir kayakçı edasıyla tepelerden düzlüklere inip düzlüklerden yamaçlara tırmanarak saatlerce kayıyorum. Dönüş yolunda geçirdiğim doyumsuz günün mutluluk damlalarını sıralıyorum kafamda. Sağlıklıyım, özgürüm, güzel şeyler yaşamak için vakit bulabiliyorum. Param var, çevrem beni seven, benim de çok sevdiğim arkadaşlarımla sarılı. Ancak bunları defterime yazacak fırsatı bulamıyorum. Öylesiye yorgunluktan kas katı kesilmiş bedenimi dinlendirmek için çayımı alıp yatağa gireceğimi, televizyon seyrederken uykuya dalacağımı düşlerken kabus gibi bir gecenin ortasında buluyorum kendimi. Kampüsün içi ana baba günü. Okulda salgın hastalık baş göstermiş. Kapının önü ambulanstan geçilmiyor. Şu ana kadar 50-60 kişi hastaneye gitmiş. Kesin olarak belli değilse de salgının bir virüsten kaynaklandığı söyleniyor. Okulun kapatılması bile söz konusu. Hesapta olmayan zorunlu bir nöbet gecesi başlıyor benim için. Sabaha kadar kaç hasta raporu yazdığımı, kaç kişiyi ambulansa bindirip hastaneye gönderdiğimi bilmiyorum. Ertesi gün tüm haberlerde okulumuz ve Connecticut haber arabasının her önüne gelenle yaptığı röportajların görüntüleri var. Gece boyu ayakta kaldığım yetmezmiş gibi, görevimin getirdiğinin çok üzerinde bir gayretle ve nereden bulabildiğime benim bile şaştığım güçle gün boyu sürdürüyorum koşturmamı. Hastaneden dönmüş, perişan halde yataklarında yatan öğrencilerim, "Florence Nightingale" diyorlar bana, "İyilik meleğimiz geldi" diye seviniyorlar beni görünce. Sürveyen arkadaşım Gina da hastalananlar arasında. Buz üzerinde yürürken düşüp incittiği kolu hala sarılı. Üstüne üstlük erkek arkadaşından ayrılmış. Ve bu ayrılık bedensel olumsuzlukların çok daha ötesinde hırpalamış onu. Başını yastığa gömmüş, için için ağlıyor. Çorba yapıyorum ona. İlaçlarını verip uyuyuncaya kadar başında bekliyorum. Uyandığında okuyup moral bulsun diye kısa bir not yazıp başucuna bırakıyorum. Sararan çimenlerin yeşilliğini, solan çiçeklerin güzelliğini hiçbir şey yerine getiremez. Ama her şeye rağmen hayat üzülmeye değmez. Pestil gibi yatağa serildiğimde kendi durumum düşüyor aklıma. Beni avutacak kimsenin olmadığı. Aylardır görüşmüyoruz Murat'la. Tek iletişim kaynağım Ferda. Benzer şekilde Murat'ın da aynı yolla benden haber aldığını tahmin edebiliyorum. Doğru. Çina'ya bıraktığım nottaki gibi hayat üzülmeye değmez. Ama yaşanmaya değer olanları geride bırakmak da fena hırpalıyor insanı. Bir aydır şehir merkezinde Hartford'ın ünlü sigorta şirketlerinden birinde staj yapıyorum. İş deneyimi yönünden bulunmaz bir fırsat benim için. Haftada iki gün şehre inmek çok keyifli. Ancak telaş içinde işlerine koşturan insanları gördüğüm an kampüsü özlüyorum. İş hayatının acımasızlığından ürküyorum. Ömrümün sonuna kadar öğrenci kalma hakkı tanınsa reddetmem sanırım. Her şey yolundaymış gibi görünüyor ama belirsizliklerle örülü bir dönemin eşiğinde olmak rahatsız ediyor beni. Mezuniyetime 2 ay kaldı. O tarihten sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Özden'le Kaan şimdiden iş aramaya başladılar. Bense kararsızım. İstesem yaz döneminde asistanlığıma ve süveyanlık işini sürdürebileceğim. Bu arada staj yaptığım şirketten kalıcı bir iş önerisi de gelebilir. Çalışmalarımdan çok memnunlar çünkü. Ancak Amerika'da bir yaz daha geçirmek istediğimden çok emin değilim. Herkes aşağı yukarı aynı durumda. Hesaplarımızı Türkiye'ye dönmek üzere yapıyoruz. Ya mezuniyetin hemen ardından ya da kendimize öngördüğümüz 3 aylık iş arama süresi sonunda. Doğru dürüst bir iş bulup kalmak gerçekleşmesi zor, uzak bir hayal yalnızca. Böyle olunca Amerika'daki son günlerimizi elimizden geldiği kadar iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bahar tatilinde 7 kişiden oluşan grubumuzla Orlando'ya gitmeye karar verdik. Geriye dönüp baktığımızda okul ve iş dışında rüya gibi tatiller de yaşamıştık diyebilmek için. Gerçekten de rüya gibi bir tatildi. Yaratıcı gücümü sonuna kadar zorlayıp hayal etmeye çalışsam yaşadıklarımın onda birini bile düşünemezdim. Gezi düzenleme konusunda en beceriklimiz Kaan. Turdan paket programları ayarlayan, ucuz sayılabilecek bir fiyata uçak biletlerini bulan o. Her şey tamam dedi işleri yoluna koyduğunda. Sizlere yalnızca 14 Mart Cumartesi sabahı yola çıkmak üzere hazırlanmak kalıyor. Cuma akşamı işten dönünce birkaç parça eşyamı toplayıp yattım. Sabah kalktığımda lapa lapa kar yağıyordu. Ne önemi var dedi Kaan. İçinizdeki baharı yaşamaya bakın siz. Önce New York'a, ardından da 2,5 saatlik bir uçak yolculuğunun sonunda Orlando'ya ulaştık. Hartford'daki karlı hava yüzümüzü yalayan nemli bir sıcağa dönüşmüştü Orlando'da. Rehberimizin eşliğinde dışı beyaz, içi kırmızı deri kaplı iki büyük arabayla 3 yıldızlı ancak 5 yıldız konforundaki otelimize gittik. Orlandolular için ulaşım sorun değil. Benzin 99 sent. Vergi yüzdesi de Connecticut'tan daha düşük. Hartford'da aldığımız her şey burada daha ucuz. Cıvıl cıvıl bir şehir. Eğlenmek için dünyanın dört bir yanından akın etmiş insanların yüzü gülüyor. Hartford'da olduğu gibi burada da gece 02'de içki satışı son buluyor ama yaşamın eğlenceli yüzü sabaha kadar saltanatını sürdürüyor. Biz de bu cıvıltıyı görecek halde değiliz. Yorgunluktan perişan odalarımıza zor atıyoruz kendimizi. İlk gün sabahın erken saatlerinde Magic Kingdom'a gittik. Büyülü krallık anlamına gelen mekan adını fazlasıyla hak ediyordu. Feribotla ulaştığımız parkın girişinde önünde Mickey, Minnie ve Goofy'nin dans ettiği gizemli bir şato karşıladı bizi. Turumuzu sağdan başlattık. İlk durağımız Tomorrowland, geleceğin ülkesi. Bir anda robotların, uzay araçlarının arasında bulduk kendimizi. Girdiğimiz ilk bölümdeki robot ilginç hareketlerle konuşma yapıyordu. Yuvarlak bir uzay gemisine aldılar bizi. Başımızın üzerinde inip kalkan kollar, kulaklarımıza dolan ürkütücü efektler, ortadaki camlı kabine ışınlanan uzaylı yaratığın camı kırmasıyla kararan ışıklar, şiddetli bir rüzgarın eşliğinde üstümüze yağan sular, bedenlerimize sürünen, ne olduğunu kavrayamadığımız cisimler. Adrenalini yükseltmek için her yol denenmiş. Ardından Space Mountain dedikleri uzayın doğasını yansıtan bölüme geçtik. Gökyüzü, yıldızlar, çevremizde uçuşan gök taşları. Radara bindirdiler bizi. Önümüzü görmeden düştüğümüz karanlık boşlukların ürkütücülük yönünden Luna Parklarda yaşadığımız deneyimlerin çok ötesinde olduğunu söyleyebilirim. Herkes çığlık çığlığa. Kapıdaki uyarı yazısını çıkışta görebildik ancak. Bel, sırt ve kalp rahatsızlığı olanlar girmesin. Emir'in yüzü sapsarı. Şunu baştan söyleselerdi ya dedi. Önceden okusaydık girmekten vazgeçermişiz gibi. Her şey olağanüstü ilginç ve güzel. Ama benim en hoşuma giden bölüm Mickey ve Minnie'nin ellerinin bulunduğu Mickey kasabası oldu. Çocukluğumuzun çizgi filmlerinden kopup gelmişlerdi sanki. Ve Fantasyland. Fanteziler, hayaller ülkesi. Pamuk Prenses'in arabasına binmek, yedi cücelerle tanışmak hoştu. Ama günün en keyifli bölümünü Splash Mountain'da yaşadık. Su ve dağ ikilisinin bizim için yarattığı olağanüstü sürprizler. 8 kişilik arabayla suyun üzerinde ilerlerken dağın içerisine girip çıkmaktayız. Çevremiz kulaklarımıza dolan müziğe uygun hareketlerle dans eden film kahramanlarıyla sarılı. Tam kendimizi onları izlemeye kaptırmışken rampaya tırmanıp çıktığımız tepeden aşağı düşüveriyoruz. Sırılsıklam oluyoruz ama bu uzaklıktan şikayetçi değiliz. Sıradaki mekan Adventureland, maceralar ülkesi. Küçük bir botla Afrika'nın balta girmemiş ormanlarına dalış, üzerimize çöken sisli havanın gizemi, daha önce hiç görmediğimiz türdeki ağaçlar, timsahlar ve tamtam sesleri. İlk gecemizde, bir önceki geceyi saymıyorum, Pleasure Island'a gittik. Keyif adası. Daha yılın ortasını bulmamışken harika bir yılbaşı partisi düzenlemişler. Dansçılar, şarkıcılar, birbirinden ilginç gösteriler, havai fişekler. Yapılan her etkinlik gelen konukları şaşırtmak ve buradan iyi izlenimlerle ayrılmalarını sağlamak amacına yönelik. İkinci sabah uzay gemisiyle tur atarak başladık günümüze. Dünyayı uzaydan seyredip yeniden yer küremize döndük. Şehirlerin üzerinde uçtuk, dinozorlarla tanıştık. Uluslararası bölümde kocaman bir gölün çevresi, ülkelerin belli bir oranda küçültülmüş sembolleriyle donatılmış. Paris'in Eyfel'i, Londra'nın Big Ben'i, yani ünlü saat kulesi, her ülkenin restoranları da var burada. Kendilerine özgü gösterilerle farklılıklarını kanıtlama çabasındalar. Çocukların ağlayarak çıktığı, üç boyutlu gözlüklerle üç boyutlu korkuların yaşandığı Three Dimension Show'un kapısında kararsız kalsak da içeriye girmekten kendimizi alamadık. Bir damlacık çocuklar, nasıl korkmasınlar? Ekrandan fareler salındığında koltuk altlarından ayaklarımıza bir şeyler değiyor. Koskoca insanlar bile koltukların üzerinde çığlıklar atıyorlar. Kapkara bir köpek sivri dişleriyle parçalamak için üzerimize atlıyor. Kırık cam parçaları gözümüze girecekmiş gibi yüzümüzü yalayıp geçiyorlar. Hızla üzerimize gelen pervaneye çarpmamak için kaçacak yer arıyoruz. İnsanların korkuya ve korkmaya da gereksinim duyduğunu düşündüren bir dizi gösteri. Sunulan ilginçlikler bir yana, bu kadar büyük bir alanı böylesine temiz tutabilmeleri övgüye değer. Ortalıkta temizlikçi göremiyoruz ama yerlerde tek bir çöp yok. Susamak da sorun değil burada. Her köşe başına konuşan çeşmeler yerleştirmişler. Su içmeye başlayınca konuşuyor çeşme. Durunca da ne o, hiç konuşan çeşme görmedin mi diyor. Ertesi sabah erkekler water park'a, yani su parkına gittiler. Biz de Universal Studios'a. Nasıl da iyi etmişiz. Ünlü filmleri stüdyo görüntüleriyle tanımak ilginçti. Önce Terminator 2'ye girdik. Filmi 3 boyutlu haliyle içindeymişiz gibi dumanlarıyla, fırtınasıyla, seslendirmesiyle aynen yaşadık. Back to the Future, geleceğe dönüş ise olmaz böyle şey dedirtti hepimize. Çünkü uçtuk. Arabanın içinde uçarak tüm dünyayı turladık. Jaws'la tanıştık ardından. Alevlerle, yanan sularla boğuşarak öldürdük onu. Earthquake filminde depremi yaşadık. İçinde bulunduğumuz tren durdu, çöken yollar, üzerimize gelen benzin istasyonu, yangın, sel, yaşanılabilir bir gerçeği yansıttığından diğerlerinden daha ürkütücü geldi bana. Karton filmlerin sergilendiği bölümde dehşet filmleriyle gerilmiş yüzüm gevşeyiverdi. Küçükken gelmiş olsaydım burada yaşamak istiyorum ben diye tutturabilirdim. Taş devrinin ve jetgillerin evlerine girdik, sokaklarından uçarak geçtik. Onların da bizler kadar gerçek olduklarına ve yaşadıklarına inanacaktım neredeyse. Ancak hiçbirimiz Alfred Hitchcock'u üç boyutlu seyretmeyi istemedik. Sapık filminin çekimini merak edenimiz de yoktu aramızda. Akşam üzeri Disney Downtown'a gittik. İşte yaşamayı isteyeceğim bir yer daha. Sakinlerinin Walt Disney'in kahramanları olduğu gerçek bir şehir havasındaki bu yerdeki Mickey mağazalarının şirinliği, oraya buraya serpiştirilmiş Mickey fare ağırlıklı oyuncaklar ve maketler başımı döndürmeye yetti. Akşam yemeği için Planet Hollywood'un kapısında sıraya girdik. 2 saat beklesek erimeyecek kadar uzun bir kuyruk var. Adamın biri gelip bir kupon tutuşturdu elime, VIP kuponu. Sıranın en önüne geçip ilk masaya oturma hakkı demek bu. Gözlerime, kulaklarıma, içeriye girince de şansıma inanamadım. Orlando'ya geldiğimizden bu yana yediğimiz en güzel yemekti. Çarşamba sabahı araba kiralayıp plaja gittik. Daytona Beach. Boydan boya lüks otellerin sıralandığı, 18 millik harika bir plaj. Bu kez okyanus güzel göründü gözüme. Amerika, daha önceleri nefti yeşil, çamurlu su diye tanımladığım denizinin masmavi olabileceğini de kanıtlamak istiyor gibi sanki bana. Yağmur yağıyor. Oysa bütün gün güneşlenip denize girmeyi düşlemiştik. Miami'yi de göremedik zaten diye sızlanıyor Ceren. Ters tarafımızda kaldı diyor Kaan. Gelecek sefere artık. Gelecek sefer. Keşke olabilse ama imkansız. İçimizden geçenleri dile getiremesek de hiçbirimiz yaşadığımız güzelliklerin yenilebileceğinden emin değiliz. Son günümüz tatilin bittiğini fısıldadığından olsa gerek daha sakin geçti. Dönüş yolu gidiş yolundan uzun geldi hepimize. Havaalanındaki 2 saatlik gecikme değildi bunun nedeni. Tatil dönüşünün hüznü dedikleri kısa süreli geçici bunalım. Sabaha karşı saat 02'de eve girdiğimde çevremdeki her şey soğuk, gri ve sevimsiz göründü gözüme. Ama gerçek olan burası. Geride bıraktıklarımız rüyaydı. Büyümeden önceki son çocukluk eğlencemdi ve bitti. Kollarını açmış atılmamı bekleyen gerçek hayata koşmanın zamanıdır şimdi. Mezuniyet törenimizin tarihi belli oldu. 9 Mayıs. Gönlümde yatan bu özel günde hem annemi hem de babamı yanımda görmek. Ama son konuşmamızda babam gelemeyeceğini söyledi. Anneni gönderirim dedi. İkimizi temsilen yanında olur. İşlerinin yoğunluğunu öne sürse de gelemeyişinin uçak korkusundan kaynaklandığını tahmin edebiliyorum. Avrupa'nın değişik ülkelerine gidebiliyor babam. 2-3 saatlik uçuşlar fazla sorun olmuyor. Ama 11 saatliğini ayaklarını yerden kesecek okyanus aşırı bir yolculuğu göze alamıyor. Mayıs başında geliyor annem. Bıraksa New York'a gidip karşılayacağım ama istemiyor. Başımın çaresine bakarım ben diyor. Derdimi anlatacak kadar İngilizce biliyorum nasılsa. Hatta okula kadar gelebileceğini söylüyor. O kadar da değil. Hartford'daki otobüs terminalinde karşılıyorum onu. Daha otobüsün merdivenlerindeyken kucaklayıveriyorum. Nasıl da özlemişim ana kucağını. Orta büyüklükte 2 bavul, küçük bir el çantası. Bagajı geniş taksilerden birine yüklüyoruz. Bavulları özenle yerleştiren şoförümüz el çantasını gelişigüzel fırlatıveriyor. Ah ilaçlarım diye İngilizce haykırarak öne atılıyor annem. Lens solüsyonlarım var içinde diyor bana da. Ters çevrilirse dökülebilir. Zenci şoför ise şaşkınlık içinde bir çantaya bir anneme bakıyor. Yüzünde imalı bir gülüşle anladım gibisine başını sallıyor. Madison diyorum sertçe, yanlış anladığını bilsin diye. Amerika'daki taksilerde arka koltuklarla ön kısım arasında kalın camdan bir bölme var. Şoförlerin güvenliği açısından yararlı bir uygulama. Arka tarafa geçip oturuyoruz annemle. Oturur oturmaz da son birkaç dakika içinde yaşadıklarımızın açıklamasını yapıyorum ona. O İngilizce olarak kullandığın drug'ın Türkçesi ilaç demek. Ama burada genellikle uyuşturucu anlamına kullanılıyor. Adam da senin sözlerini haklı olarak madde bağımlısı bir müşterinin itirafı gibi algıladı. Camın öte yanındaki şoförümüz bizim gülüşmelerimizi alaycı bir ifadeyle izliyor ama saygı sınırlarını aşacak tek söz çıkmıyor ağzından. Çantamızda ne taşıdığımızda umurunda bile değil. Annem otelde kalabileceğini söylüyor ama doğruca yurda götürüyorum onu. Odamdaki 2. yatak boş nasılsa. Burada kalmam yasal mı diyor annem. Yanlış bir iş yapmayalım. O da bana ait. Gene de idareye haber verdim. Merak etme sen. Beraberce eşyalarını yerleştiriyoruz. Bavullardan birinin yarısı yiyecek dolu. Neler getirmemiş ki? Elime attığım torbadan İstanbul simidi çıkması sevinç çığlıkları attırıyor bana. Fırında ısıtırız diyor. Sabah aldı babam, bayatlamıştır. Kalanını da buzluğa koy, ısıtır ısıtır yersin. Simidin burada ne anlama geldiğini, ne kadar özlendiğini bilmiyor annem. Tek başıma yersem içime siner mi hiç? Hemen telefona sarılıyorum. Grubu topla diyorum Özden'e. Ziyafet var bizde. Mutfağa girip çay demliyorum. Bavuldan çıkan paketleri açıp tabaklara boşaltıyorum. Annemse ziyafet dediğim bu mu der gibi şaşkın gözlerle izliyor beni. Bizimkiler geldiğinde sofra hazır. Fırında ısıtılmış çıtır çıtır simitler, mis gibi Edirne peyniri, siyah, yeşil, kırmızı zeytinler, tayın helvası ve Amerika'yı temsilen de dilimlenmiş domates. Anneme hoş geldin diyen soluğu masanın başında alıyor. Birisi beni çimdiklesin diyor Kaan. Cennete geldik galiba. Böyle bir keyif olamaz. Kıtlıktan çıkmış gibiyiz hepimiz. Türkiye'm kokan her bir lokmayı üzerine övgüler düzerek iştahla yiyoruz. İranlı bakkaldan aldığımız tuz topaklarını saymazsak aylardır beyaz peynir yememiştim diyor Ceren. Senin o bakkalın gelsin de zeytinin peynirin ne olduğunu görsün diyor Emir. Arkadaşlarımın abartılı övgülerine açıklama getirmem gerek. Her türlü peynir var burada diyorum anneme. Ama Amerikalılar beyaz peyniri tanımıyorlar. İşte böyle teyzeciğim diye gülüyor Özden. Fırsatlar ülkesinde pek çok şeyden yoksunuz. Neredeyse alacak annem. Öylesine etkileniyor halimizden. Üzülme diyorum. Alıştık artık. Ne bulursak yemeyi, yediğimizi beğenmeyi öğrendik buralarda. En büyük sürprizi sona saklıyorum. Kocaman bir torba can eriği. Yemyeşil, kütür kütür. Neredeyse 2 yıldır yemedim. Arkadaşlarımın çoğu da aynı durumda. Türkiye'ye gidişlerimiz ilk zamanla rastlamadı hiç. Büyüyecek bir kaseye boşaltıp yıkıyorum erikleri. Herkesin tabağına eşit sayıda paylaştırıyorum. Tuza batırarak öyle bir yiyişimiz var ki, gurbetteki en sıradan özlemlerin bile nasıl yaşandığına tanık olan annemin gözlerinden yaş geliyor. Buradaki şartlara kısa sürede alıştı annem. Tek sıkıntısı uyku düzenindeki bozukluk. Jet lag denilen saat farkından kaynaklanan uyumsuzluk. Sabaha karşı uyandığımda kitap okurken buluyorum onu. Amerika saatine alışması biraz zaman alacağı benziyor. Bu sabah işe gitmeden Özden'in arabasıyla Amerikalıların mal dedikleri büyük alışveriş merkezlerinden birine bıraktık annemi. Akşam üzeri de gidip aldık. Bir sürü alışveriş yapmış. Babam için aldıklarını çıkarıp gösteriyor. Şık bir pipo takımıyla yandan alev veren özel pipo çakmağı. Sigara içmez babam. Akşamdan akşama bir seferlik pipo keyfi yapar yalnızca. Bu kadarı zarar değil, yarar getirir diye avutuyor kendini. Araba varken yemeği dışarıda yiyelim bari diyorum. Pek çok seçenek arasından Hooters'ta karar kılıyoruz Özden'le. Hooters, Amerika'nın her köşesine yayılmış ünlü bir restoranlar zinciri. Tek çeşit yemeği var. Galeta ununa belenerek kızartılmış tavuk kanatları ve butları. Ama Hooters'ı Hooters yapan asıl özellik, güzellikleri ve çekicilikleriyle göz kamaştıran garson kızlar. Sipariş almak için yanımıza gelen, çıplak denilecek kadar dekolte giyinmiş kıza hayretle bakıyor annem. Bedenini sımsıkı saran mayo tipinde bir giysi var kızın üzerinde. Yakası gözlerini ortada bırakacak derecede açık. Ancak bacakları tümüyle çıplak değil, çoraplı. Pek yaşanmasa da tatsız durumlara karşı alınan küçük bir önlem. Makyajı da olabildiğince abartılı. Upuzun sarı saçlar, takma kirpikler, yaldızlı yeşil göz farı, kıpkırmızı bir ruj. Ne istersiniz diyor bembeyaz dişlerinin arasından. Butlar ve kanatlar sayıyla ısmarlanıyor burada. Biz de 10 kanat, 10 but istiyoruz Özden'le. Annem gözlerini kızın üzerinden alamıyor. Sonunda dayanamayıp ne kadar güzelsiniz diyor garsonumuza. Kız dönüp dikkatle anneme bakıyor. Siz de en az benim kadar güzelsiniz diyor. Böyle albenili birinden övgü almak çok hoş diye gülüyor annem. Aslında kız haklı. Bilmeyen annemin 40'lı yaşlarının ortalarında olduğunu asla inanmaz. Yanımda görenler annem değil de ablam olduğunu düşünüyorlar zaten. İnce uzun düzgün bedeni, oyulmuş gibi yüz hatları, dişlerini ortaya çıkaran sıcacık gülüşüyle gerçekten de çok güzel bir kadın annem. Gurur duyuyorum onunla. Bu kez de ne içersiniz diye soruyor garsonumuz. Anneme kalsa meyve suyu ya da kola isteyecek. Buranın özel birasını bilmiyor çünkü. Yemeklerimizi beklerken karşımızdaki masada oturan Amerikalı gençlerden biri yerinden kalkıp yanımıza geliyor. Merhaba diyor bana. Tanımadınız mı beni? Yabancı gelmiyor ama çıkaramıyorum bir türlü. Tap kursundan Jean. Aynı grupta dans etmiştik sizinle. Tanımamış olmanın verdiği mahcubiyetle, tamam şimdi hatırladım diyorum. Kısa süreli bir çalışmaydı. Evet, birkaç dersten sonra ayrıldım ben. 6. kaset, 2. yüzün sonu.